Küçük Arı, Chris Cleave, 16. ayrım. Bu sırada ağlamaya başladım. Ablamı öldürdükleri zaman değil, askerlerin kamyonundan gelen müziği duyunca ağlamaya başlamıştım. Çünkü bu ablamın en sevdiği şarkı ve bunu bir daha hiç dinleyemeyecek diye düşünüyordum. Benim deli olduğumu mu düşünüyorsun Sara? Sara başını salladı, tırnaklarını ısırıyordu. Köyümdeki herkes U2'yi sever dedim. Belki ülkemdeki herkes, petrol zorbalarının ormandaki kamplarında, hükümetin askerlerinin de kamyonlarında U2 dinlemeleri komik olmaz mıydı? Başkalarını öldüren herkesin aynı müziği dinlediğini düşünüyorum. Biliyor musun, gözetim merkezinde ilk hafta U2 burada da bir numaraydı. Bu dünyanın iyi bir numarası Sara. Kimse birbirini sevmiyor ama herkes U2'yi seviyor. Sara masada ellerini birleştirdi, bana baktı. Devam edebilecek misin dedi. Nasıl kaçtığını bana anlatabilecek misin? İç çektim, tamam dedim. Askerler botlarıyla müzik eşliğinde vuruyorlardı. Cesedi bir çarşafa yuvarladılar. Çarşafı köşelerinden tutarak kamyona yüklediler. Onlara doğru koşup yardım istemeliyim diye düşündüm ama korkuyordum. Olduğum yerde kaldım. Askerler plajın aşağısına doğru inerek geri döndüler. Ortalık yeniden sessizleşti. Güneş battığında otel binalarına gitmek istemediğime karar verdim. Askerlerden çok korkmuştum. Böylece diğer yoldan yürüdüm. Her tarafta uçan köpekler vardı. Yarasa cinsinden bir hayvan, uçan tilki de denir. En büyüğünün uzunluğu 40-50 santim, kanat aralığı 1,5 metreye kadar ulaşabilir. Ablamın öldürüldüğü yerden geçmeden önce havanın iyice kararmasını bekledim. Ay ışığı yoktu, sadece denizdeki küçük yaratıkların mavi parıltısı vardı. Bazen içebileceğim bir akarsuya rastlıyordum. Bütün gece boyunca ve hava aydınlanıncaya kadar yürüdüm. Ormana geri döndüm. Yemek için kırmızı bir meyve buldum. Adını bilmiyorum ama açtım. Acıydı ve ben kendimi kötü hissediyordum. Adamların gelip beni bulmalarından korkuyordum. Tuvaletimi yaptığım zaman benden bir iz bulmasınlar diye dışkımı gömdüm. Duyduğum her seste adamların geri geldiklerini sanıyordum. Kendi kendime, küçük arı, adamlar senin kanatlarını yolmaya geliyorlar diyordum. Buna benzer iki gece daha geçirdikten sonra bir limana ulaştım. Denizin dışında parlayan kırmızı, yeşil ışıklar ve uzun bir beton duvar vardı. Bütün yolu duvarın üzerinde yürüdüm. Dalgalar üzerime geliyordu ama orada muhafız yoktu. Duvarın sonuna doğru kara tarafında birbirine bağlı iki gemi gördüm. Yakındakine İtalyan, diğerinde İngiliz bayrağı vardı. İtalyan gemisinin üzerinden atlayıp diğerine geçtim. Yük ambarına gittim. Bulması kolay oldu çünkü İngilizce yazılı tabelalar vardı ve biliyorsun İngilizce benim ülkemin resmi dili. Sustum ve gözlerimi masa örtüsüne indirdim. Sara masayı dolaşarak benim tarafıma geldi, yanımdaki iskemleye oturdu ve uzun bir süre bana sarıldı. Sonra soğuk çay fincanlarımızı tutarak oturduk. Başımı Sara'nın omzuna yasladım. Dışarıda gün biraz daha aydınlanmıştı, hiçbir şey söylemedik. Bir süre sonra merdivenlerde ayak sesleri duydum ve Charlie mutfağa geldi. Sara gözlerini sildi, derin bir nefes aldı ve çabucak doğruldu. Charlie Batman kostümünü giymişti ama maskesi ve aletlerini koyduğu kemeri yoktu. O sabah sorun bekliyormuş gibi görünmüyordu. Beni görünce gözlerini kırpıştırdı. Hala orada olmama şaşırmıştı sanırım. Uykulu uykulu gözlerini ovuşturarak başını annesine yasladı. "Halalı uyku zamanı," dedi. "Efendim Batman," dedi Sara. "Dedim ki hala uyku zamanı. Neden sen uyanıksın?" Anladım. Anne ve küçük arı bu sabah erken uyandılar. Konuşacaklarımız vardı. Ah tanrım Batman. Bu anlamıyorsun demek mi yoksa aynı fikirde değilsin demek mi? Ah anladım tatlım. Radarı olan bir yarasa gibisin. Bu hımları içinden birisi katı bir şeye çarpana kadar göndereceksin. Öyle mi? Charlie annesine baktı. Annesi de bir süre ona baktı. Sonra bana dönüp gülümsedi. Gözyaşları yeniden akmaya başladı. Charlie'nin olağanüstü gözleri var değil mi? Aspik gibiler. Aspik içinde çeşitli yiyecekler bulunan bir çeşit jöle. Hayır değiller dedi Charlie. Sara güldü. Peki canım. Demek istediğim herhangi biri onların içinde ne kadar çok şey olduğunu görebilir. Charlie'nin başını hafifçe dokundu. Hmm, dedi Charlie. Neden ağlıyor anne? Sara hıçkırdı sonra. Neden ağlıyorsun denir Charlie. Neden ağlıyor değil. Neden ağlıyorsun anne? Sara çökmüştü. Sanki kemiklerinin bütün gücü çekilmişti. Aşağı doğru çöktü. Masanın üzerinde başını kollarına koyarak ağlamaya başladı. Ah Charlie dedi. Annen ağlıyor çünkü dün gece 4 tane cin içti. Anne ağlıyor çünkü bir şeyleri düşünmemeye çalışıyor. Üzgünüm Charlie. Anne aşırı duygulanmak için fazla yetişkin ve duygulandığı zaman şaşırıyor. Hmm dedi Charlie. Ah Charlie dedi Sara, kollarını açtı. Charlie kucağına tırmandı ve sarıldılar. Orada onlarla birlikte olmam doğru değildi. Bahçeye çıktım ve balık havuzunun yanına oturdum. Uzun bir süre ablamı düşündüm. Daha sonra güneş gökyüzünde daha da yükselip yollardaki trafiğin gürültüsü sabit bir düzeye eriştiğinde Sara bahçeye gelip beni buldu. Kusura bakma dedi. Charlie'yi çocuk yuvasına götürmem gerekiyordu. Sorun değil. Yanıma oturup elini omzuma koydu. Nasıl hissediyorsun? Omuz silktim. İyi dedim. Sara gülümsedi ama bu hüzünlü bir gülümsemeydi. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum dedi. Ben de bilmiyorum. Orada oturup bahçenin diğer tarafında bir kedinin parlak ışık demeti içinde çimenlerde yuvarlanmasını seyrettik. Mutlu görünüyor dedim. Hmm dedi Sara, komşunun kedisi. Başımı salladım. Sara derin bir nefes aldı. Bak bir süre burada kalmak ister misin dedi. Burada mı? Sizinle mi? Evet, ben ve Charlie ile. Gözlerimi ovuşturdum. Bilmiyorum, yasa dışıyım Sara. Adamlar her an beni ülkeme geri göndermek için gelebilirler. Kalmana izin vermiyorlarsa gözetim merkezinden niye bıraktılar seni? Bir yanlışlık yaptılar. İyi görünürsen ya da iyi konuşursan bazen senin için yanlışlıklar yaparlar. Ama şimdi özgürsün. Senin için gelemezler öyle. Arı, burası Nazi Almanyası değil. İzleyebileceğimiz bir prosedür olmalı, bir başvuru. Orada başına gelenleri ona da anlatabilirim. Geri gidersen başına neler geleceğini. Kafamı salladım. Sana Nijerya'nın güvenli bir ülke olduğunu söyleyeceklerdir Sara. Benim gibi insanlar sadece gelirler ve dosdoğru havaalanına postalanırlar. Bir şeyler yapabileceğimizden eminim Arı. Bir dergi yayınlıyorum, insanları tanırım. Kıyamet koparabiliriz. Yere baktım, Sara gülümsedi, elini elime koydu. Sen gençsin Arı. Dünyanın nasıl döndüğünü henüz bilmiyorsun. Şimdiye kadar bütün gördüğün bela, bu yüzden belanın hiç peşini bırakmayacağını sanıyorsun. Sen de belanı gördün, Sara. Onun nadir görülen bir şey olduğunu düşünüyorsan hata ediyorsun. Emin ol, bela kocaman bir okyanus gibidir. Dünyanın 1/3'ünü kaplar. Sara yüzüne bir şey çarpmış gibi geri çekildi. Ne oldu dedim. Başını ellerinin arasına aldı. Hiçbir şey dedi. Aptalca bir şey. Söyleyecek bir şey düşünemiyordum. Adamlar aniden gelirlerse bahçede kendimi öldürebileceğim bir şey aradım. Büyük bir yaba bahçenin diğer tarafındaki kulübeye yaslanmış duruyordu. Güzel bir alet diye düşündüm. Adamlar aniden gelirlerse bu yabanın üzerine koşup kendimi parlak sivri uçlarının üzerine atabilirim. Parmaklarımı yanımızdaki çiçek tarhına daldırdım. Yapışkan toprağı parmakların arasında mıncıkladım. Ne düşünüyorsun arı? Hı? Neyi düşünüyorsun? Ah manyok. Neden manyok? Köyümde manyok yetiştirirdik. Eker, sular. Bu boya gelince yapraklarını ayıklardık ki kökleri gelişsin ve hazır olunca kazardık, soyardık, öğütürdük. Bastırarak suyunu çıkarırdık, mayalandırırdık, kızartırdık, suyla karıştırırdık. Bulamaç yapardık ve yerdik, yerdik, yerdik. Gece uyuduğumda rüyamda manyok görürdüm. Başka ne yapardınız? Bazen ipten bir salıncakta oynardık. Sara gülümsedi, bakışlarını bahçeye çevirdi. Buralarda pek manyok yok dedi. Tonlarca fil bahri, bir sürü kamelya var. Başımı salladım. Manyok bu toprakta yetişmez. Sara gülümsedi ama aynı zamanda ağlıyordu. Elini tuttum. Yaşlar yüzünden yuvarlanıyordu. Ah arı dedi. Kendimi o kadar suçlu hissediyorum ki. Bu senin hatan değil Sara. Annemi, babamı ve kız kardeşimi kaybettim. Sen de kocanı kaybettin. İkimizin de kayıpları var. Ben Andrew'u kaybetmedim arı. Ben ona zarar verdim. Onu başka bir adamla aldattım. En başından kahrolası Nijerya'da bulunmamızın nedeni buydu. Bir şeyleri toparlayabilmek için, anlıyor musun? Sadece omuzlarımı silktim, Sara içini çekti. Sanırım hiç tatil yapmadığını söyleyeceksin. Gözlerimi ellerime indirdim. Aslında hiç, bir erkekle birlikte de olmadım. Sara gözlerini kırptı. Evet, tabii ki. Bazen senin çok genç olduğunu unutuyorum. Bir dakika kadar sessizce oturduk. Sara'nın cep telefonu çaldı, konuştu. Görüşmesi bittiğinde çok bitkin görünüyordu. Çocuk yuvasından aradılar, gidip Charlie'yi almamı istiyorlar. Diğer çocuklarla kavga ediyormuş. Başa çıkamadıklarını söylüyorlar. Dudağını ısırdı. Bunu daha önce hiç yapmamıştı. Yeniden telefonu aldı ve bazı tuşlara bastı. Omzumun üzerinden bahçeye bakarken telefonunu kulağına götürdü. Hala dudağını çiğniyordu. Birkaç saniye sonra bir başka telefon sesi duyuldu. Evin içinden gelen boğuk bir sesti. Sara'nın yüzü durgunlaştı. Sonra yavaşça telefonu kulağından indirdi ve düğmesine bastı. Evden gelen telefon sesi kesildi. Aman tanrım dedi Sara. Ah hayır. Ne oldu? Sara derin bir nefes aldı. Bütün vücudu ürpermişti. Andrew'u aradım. Neden bilmiyorum. Tamamen otomatikti. Düşünmedim bile, bilirsin. Charlie ile ilgili bir sorun olduğu zaman hep Andrew'u ararım. Onun öldüğünü anlıyorsun. Ah tanrım. Aklımı yitiriyorum. Sana olanları dinlemeye hazır olduğumu sanıyordum. Ve ablana olanları, ama değilmişim. Hazır değilmişim. Aman tanrım. Orada oturduk ve o ağlarken elini tuttum. Sonra telefonu bana uzattı, ekranı gösterdi. Hala adres defterimde kayıtlı, gördün mü? Telefonun ekranında Andrew yazıyordu ve bir de numara vardı. Sadece Andrew, soyadı yoktu. Onu benim için siler misin arı, ben yapamam. Telefonu elime tutuşturdu. Cep telefonuyla konuşan insanları görmüştüm. Ama her zaman çok karmaşık olduğunu düşünürdüm. Bana güleceksiniz. Bu teni çay kokan ve parmakların ucunda hala manyok başlarının lekesi olan aptal kız yine başladı. Ama hep bir frekans yakalamak gerektiğini düşünmüştüm. Arkadaşınızın zayıf ve küçük sinyalini bulana kadar bir takım tuşlara basmanız gerektiğini sanıyordum. Kurmalı radyoda BBC'yi aramak gibi. Cep telefonlarını kullanmanın bu kadar zor olduğunu sanırdım. Arama düğmesini bütün bu tıslamalar ve cızırtılar arasında çevirirsiniz. İlk duyduğunuz ses arkadaşınızın tuhaf ince sesidir. Sanki arkadaşınız bu uğultulardan bir bisküvi gibi dümdüz ezilip maymunlarla dolu madeni bir kutuya atıldığı için boğuluyormuş gibi gelir sesi. Ama sonra arama düğmesini hafifçe çevirdiğinizde arkadaşınızın birden ''Tanrı kraliçeyi korusun'' gibi bir şey söylediğini duyarsınız. Sonra size İngiltere'de ve Kuzey İrlanda'da denizciler için hava durumunu anlatır. Ondan sonra konuşabilirsiniz. Böyle olduğunu sanırdım. Ama artık bir cep telefonunu kullanmanın bundan daha kolay olduğunu öğrenmiştim. Ülkenizde her şey o kadar kolay ki, Andrew adının yanında seçenekler yazan bir yer vardı, ona bastım. Üçüncü seçenek sildi, ona da bastım ve Andrew O'Rourke gitti. Teşekkür ederim dedi Sara. Kendim yapamazdım. Uzun bir süre telefonuna baktı. Deli gibi korkuyorum arı. Arayacak kimse yok. Andrew bazen kesinlikle çekilmez olurdu ama her zaman o kadar duyarlıydı ki. Sanırım dünden sonra Charlie'yi hemen yuvaya göndermem çılgınlıktı. Ama normal hayatına dönmesinin onun için iyi olacağını düşündüm. Artık soracak hiç kimse yok arı, anlıyor musun? Bunları kendi başıma yapabilir miyim bilmiyorum. Charlie ile ilgili bütün doğru kararları kendi kendime almayı. Yıllar boyu, anlıyor musun? Doğru davranışlar, doğru okullar, doğru arkadaşlar, doğru üniversite, doğru eş. Ah tanrım, zavallı Charlie. Elimi elinin üzerine koydum. İstersen seninle yuvaya gelirim dedim. Sara başını salladı ve uzun bir süre bana baktı. Sonra gülümsedi. Ama bu üstündekilerle değil dedi. 10 dakika sonra Sara ile birlikte evden çıktık. Bana verdiği pembe yazlık elbiseyi giymiştim. Şimdiye kadar giydiğim en güzel şeydi. Boynuna çok hoş, zarif beyaz çiçekler iliştirilmişti. Kendimi İngiltere kraliçesi gibi hissettim. Güneşli bir gündü ve serin bir esinti vardı. Sarağın arkasında kaldırımda seke seke gidiyor. Yanından geçtiğimiz her kediye, postacıya, bebek arabası süren kadına gülümseyip "Nasılsınız?" diyordum. Neden bilmiyorum, hepsi bana deliymişim gibi baktı. Krallığınızı selamlamanın yolunun bu olmadığını düşündüm. Çocuk yuvasını beğenmedim. Yüksek duvarlı büyük bir evin içindeydi ama güzel bir gün olmasına rağmen pencereler açık değildi. İçeride boğuk bir hava vardı, tuvalet ve boya kokuyordu. Gözetim merkezindeki terapi odasının kokusuyla aynı kokuydu. Hatırlayınca hüzünlendim. Gözetim merkezinde pencereleri hiç açmazlardı. Çünkü pencereler hiç açılmazdı. Terapi odasında bize boya ve fırça verip kendimizi dışa vurmamızı söylemişlerdi. Ben çok fazla kırmızı boya kullanmıştım. Terapi asistanı ne yaptığıma bakıp "İlerlemeye çalışırsam benim için iyi olacağını" söylemişti. Ben de "Evet madam, bu benim için zevk olur. Benim için küçük bir pencere, hatta en iyisi bir kapı açarsanız ilerlemekten mutluluk duyarım" demiştim. Gülümsedim ama terapi asistanı bunun iyi bir şaka olduğunu düşünmemişti. Charlie'nin yuvasındaki oyun lideri benim iyi bir şaka olduğumu düşünmüyordu. Oyun lideri olduğunu biliyordum çünkü yeşil önlüğünün üzerinde oyun lideri yazan bir rozet vardı. Bana bakıyordu ama benimle konuşmuyordu, Sara'yla konuşuyordu. "Üzgünüm" dedi. "Ziyaretçi kabul etmiyoruz, uygulamamız böyle. Bu çocuğun bakıcısı mı?" Sara bana baktı, sonra yine oyun liderine döndü. "Bak, bu karmaşık bir konu, tamam mı?" dedi. Oyun lideri suratını astı, sonunda Sara, Charlie'yi sakinleştirmek için içeri girerken benim orada beklememe müsaade etti. Zavallı Charlie. Batman kostümünü çıkarmışlardı, her şey böyle başlamıştı. Kostümü işediği için çıkarmışlardı, temizlemek istiyorlardı. Ama Charlie temizlenmesini istemiyordu. Onların giydirdikleri pamuklu beyaz tulumun içinde güzel kokmaktansa, siyah maskesi ve pelerinin içinde kokuşmayı tercih ediyordu. Yüzü boya ve terden kızarmış ve kirlenmişti. Öfkeyle uluyarak ağlıyordu. Yanına yaklaşmaya çalışan olursa küçük yumruklarıyla dizlerine vuruyordu, ısırıyor, tırmalıyor, çığlık atıyordu. Sırtını bir köşeye yapıştırmış halde duruyordu. Yüzünü odaya dönmüştü ve "Hayır, hayır, hayır" diye bağırıyordu. Sara ona yaklaştı, yere çömeldi. Böylece yüzü ona yaklaşmıştı. "Ah, bir tanem" dedi. Charlie bağırmayı kesti. Sara'ya baktı. Alt dudağı titredi. Sonra çenesi yeniden güçlendi. Annesine doğru eğildi ve tükürdü. "Defol, babamı istiyorum" diye bağırdı. Odanın uzak bir köşesinde çocukları yere bağdaş kurarak oturtmuşlardı. Masal zamanıydı. Çocukların yüzleri Charlie'nin olduğu köşeye dönük değildi ama omuzların üzerinden donuk, korkulu yüzlerle o tarafa bakıp kıpırdanıyorlardı. Bir kadın çocuklara hikaye okuyordu. Bir blue jean ve beyaz tenis ayakkabıları ve turkuaz rengi sweatshirt giymişti. Ve Max onlara bir bakış numarasıyla "Önüne dön, Kathleen." Gözlerin içine doğrudan bakarak bir bakış numarasıyla uysallaştırdı ve dedi ki "Emma, dikkatini buraya ver. James, fısıldamayı kes." Gözlerin içine doğrudan bakarak dedi ki "Önüne döner misin Oli? Arkanda bir şey olduğu yok" diyordu. Sara yere diz çöktü ve yanağından Charlie'nin tükürüğünü sildi, ağlıyordu. Kollarını Charlie'ye uzattı. Charlie arkasını dönüp yüzünü köşeye gizledi. Masal okuyan kadın "Sessiz olun" diyordu. Sara'ya doğru yürüdüm. Oyun lideri bana "Sana kapının yanında durmanı söylemiştim" diyen bir bakışla baktı. Ben de ona "Buna nasıl cüret edersin" diyen bir bakışla karşılık verdim. Çok güzel bir bakıştı. 5 sterlinlik banknotun arkasındaki Kraliçe 2. Elizabeth'ten öğrenmiştim bu bakışı. Oyun lideri bir adım geriledi. Sara'ya doğru yürüdüm. Omzuna dokundum. Sara bana baktı. "Ah tanrım" dedi. "Zavallı Charlie. Ne yapacağımı bilmiyorum." 16. ayrımın sonu, sayfa 187, devamı 17. ayrımda.